Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü dersimizin konusu Allah'tan başka hiç kimseye kayıtsız şartsız itaat yoktur. Hiç kimse derken buna Allah'ın nebileri de dahildir. Şimdi bu konuda Şii Sünni ayrımı olmaksızın bütün mezheplerin merkeze almış olduğu bir ayet var. O ayeti okuyarak başlayacağım. Nisa suresinin 59. ayeti. Allah-u Teala şöyle buyurur. Ya eyyühellezine amenu ati'ullaha ve ati'urrasul. Ey iman edenler, ey müminler, Allah'a inanıp güvenen kimseler. Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin. Ve ulil emri minkum ve sizden olan yetkililere. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden olan yetkililere itaat edin. Yetkili, bizden olan yetkili dediğimiz zaman Müslüman olan yetkililer anlaşılır. Şimdi genellikle ya da benim gördüğüm kadarıyla bu ayet-i kerime burada bırakılır, devamına bakılmaz. Yani Allah'a itaat, tamam, onda kimsenin problemi yok. Resul'e itaat derken Muhammed Aleyhisselam'a itaat anlaşılır. Bu kelimeye çok dikkat edin lütfen. İtaat Muhammed Aleyhisselam'ı, selam, Resul derken o mu kastediliyor, başkası mı? Biz bunu kendimize göre değil, Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetlerine göre şey yapacağız. Yani Allah-u Teala'nın Kur'an'ı açıklama metoduna göre. Araf suresi 52. ayette Allah-u Teala işte onlara bir kitap getirdik, bir ilme göre açıkladık diyor ki o ilmin tüm ayrıntıları Kur'an-ı Kerim'de var. Onu zaten sık sık derslerimizde anlatıyoruz. Ayrıntıyı görmek isteyenler sitelerimizdeki kitap ve hikmet yazılarını okuyabilirler. Ya da hikmet metodu üzerinde durabilirler. Şimdi diyor ki Allah-u Teala Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin ve sizden olan yetki sahiplerine itaat edin. Ama ondan sonra şu geliyor. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ Herhangi bir konuda nizaya girerseniz. Yani tartışıyor, sen şunu yapacaksın, yok yapmam, yaparsın, yapmazsın gibi böyle bir niza olursa çözüm nasıl olacak? فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ O nizayı Allah'a ve Resul'e götürün. İşte burada da Allah ve Resul'ü nedir? Geleneksel yapıda Allah, Kur'an, Resul de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in söz ve uygulamalarıdır. Acaba o mu? Az önce söylediğim gibi bunu Kur'an-ı Kerim'den göreceğiz. Falan kişiye göre, filan kişiye göre değil. İn kuntum tu'minune billahi vel yevmil ahir. Allah ve ahiret gününe inanıyorsanız böyle yaparsınız. Zalike hayrun ve ahsenu tebiyle. İşte hayırlı olan budur. Tevil bakımından yani bağlantısı, sonuçları itibariyle en güzel olan da budur. Yani bu şekilde davranırsanız dünyanızı da ahiretinize kurtarmış olursunuz. Yine sık sık derslerimizde anlatırız. Resul kelimesi Arap dilinde ilk anlamıyla elçinin getirdiği, ikinci anlamıyla da onu getiren elçidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Adem aleyhisselam'dan ona kadar gelen bütün nebiler Allah-u Teala'nın elçisidir. Allah hepsine kitap verdiğini Ali İmran 81. ayette, daha birçok ayette çok açık ve net bir şekilde söylüyor. Kitap değil, yanında da hikmet. Yani o kitabı açıklama bilimini de o kitabın içine koyarak vermiştir. Sadece Muhammed aleyhisselama mahsus değil bu. Şimdi Resul ne? Resul Arap dilinde birinci manası getirilen şeydir. İkinci manası da onu getirendir. Şimdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem açısından düşündüğümüz zaman birinci anlam onun getirdiği Kur'an-ı Kerim'dir. İkinci anlamı da Kur'an'ı getiren Muhammed aleyhisselam'dır. O zaman Resul'e itaat elbette ki yani acaba Muhammed aleyhisselam'ın şahsına mı? Yani şahsı da dahil, şey de dahil, o mu? Kitap da dahil. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Mesela işte Türkiye'ye Amerikan Büyükelçisi bir teklif getiriyor. Gelir yazılı olarak Amerikan hükümetinin teklifini sunar. Türk hükümeti o yazıya mı itibar eder? Amerikan Büyükelçisi'nin kendi sözlerine mi? Elbette ki yazıya itibar eder. Amerikan Büyükelçisi'nin o yazıya aykırı bir talepte bulunma şansı var mı? Hiçbir zaman olamaz. Öyle bir şey yaparsa Amerikan devletine karşı en büyük suçu işlemiş olur ve derhal görevden alınır. Zaten Allah-u Teala da Hakka suresinde ne diyor? Eğer o Resul velev tekavvele aleyna ba'dal ekavil, orada şey var mı?
Hakkı
İstersen
447.
Tamam, onu meali oradan oku. Çünkü fazla zaman şey yapmasın.
Eğer o Resul bize karşı bazı sözler uydursaydı onu sıkı bir şekilde yakalar, sonra şah damarını koparırdık. Hiçbiriniz de onu koruyamazdınız.
Bak, o Resul bize karşı bazı sözler uydursaydı Muhammed aleyhisselam. Ne demek? Yani Allah şöyle diyor deseydi şah damarını koparırdık.
Böyle de olur, şöyle de olur.
Şöyle o da olur diyemezdi. Aynı şey bugün düşünün. Yani çünkü Allah'ın dini fıtrat olduğu için herkes bunu kolayca kavrar. Az önce söylediğim gibi Amerikan Büyükelçisi Türkiye'ye gelse kendi kafasından Amerika ile ilgili bir takım şeyler, tasarımlarda bulunsa da Türk hükümetine Amerika sizden şunu istiyor dese, Amerikan hükümeti ya da herhangi bir hükümet o elçiyi affeder mi?
Hocam bunun bir örneği yaşandı. Belçika Büyükelçisi kendi hükümetinden izinsiz bir başka devletin konsolosluğuna ziyarette bulunduğu için hemen maaşından kesildi. Hemen uyarıyla cezalandırıldı. Derhal.
Bak sadece ziyarete gitmesi.
Evet, sadece bu.
Yoksa devlet şunu istedi dese çok daha ağır bir suç olur.
Görevden alır hocam.
Görevden almakla kalmaz. Çok en ağır suçta suçlanır. Burada da Allah ne diyor? Onun şah damarını koparırdık diyor. Şah damarı koparmak bu ilgililerin ifadesine göre ölümün en acı veren şekliymiş. Şimdi o zaman herhangi bir söz uyduramaz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de gene bunu çok iyi şekilde Kur'an-ı Kerim'den anlamamız lazım. Allah'a ve Resulüne itaat ne demek? Muhammed'e itaat mi yoksa Kur'an-ı Kerim'e itaat mi? Kur'an ve Muhammed aleyhisselama itaat mi? İkisi birden mi? Peki niza, yetkili dediğimiz zaman niza acaba diyelim bizim devlet başkanlarımızda mı olur? Yoksa niza Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle de bir insan, bir Müslüman nizaya girebilir mi? Bunu söylediğim zaman eminim ki siz hepiniz diyorsunuzdur ki öyle şey mi olur? Bunu nasıl söylüyor bu şahıs dersiniz yani. Çünkü yetişme şeklimiz bunu söylemeye göre olmuştur. Hiç olur mu ya? Hangi Müslüman Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet edebilir? Bir de onlar nizaya girecek, tartışmaya girecek. Öyle şey olur mu? Tamam, şimdi bu konuda bakalım Allah-u Teala ne diyor? Mesela şey Fatih Hoca baktın mı istersen şeyde? Ne diyor Allah-u Teala şeyde?
Enfal suresinde.
Tamam. Enfal suresinde ne diyor?
Evet, Enfal suresi 8. surenin 43. ayeti. Ne diyor? Orada Rabbimiz iz yurikehumullahu fi menamike kalilan. Hani o gün Allah rüyanda onları sana az göstermişti.
O sana dediği kişi kim?
Muhammed Aleyhisselam.
Muhammed Aleyhisselam'a rüyasında
onların sayısını
Mekke, onları dediği Mekke şey Bedir'de Mekkeliler, evet. Mekke ordusu. Evet.
Velev erakehum kefira lefeşiltum ve letenaza'tum fil emr velakinallaha sellem. Eğer onların sayısını çok göstermiş olsaydı orada ihtilafa düşecek bir ve o
ve
iş
kesinlikle ihtilafa düşecek
ve o iş hususunda da birbirinizle nizalaşacaktınız.
Kim? Nizanın bir tarafı Muhammed Aleyhisselam, bir tarafı Müslümanlar. Evet. Bak, vele tenazatum, değil mi?
Evet, öyle.
Fil emr. Bak, vele verakevum ketiren lefeşiltum. Lefeşiltum ne demek? Kesinlikle dağılırdınız. Yani şeyin karşısındaki, Mekkelilerin karşısındaki Müslüman ordusu dağılırdı. Bunu söyleyen kim?
Rabbimiz.
Allahü Teala söylüyor. Kesinlikle dağılırdınız diyor. Ve bu el-emr konusunda, yani ülül-emr geçti ya şeyde.
Evet.
Nisa suresi 59. ayette. Yani bu müteşabih ayet, birbirine benzeyen ayettir. O iş konusunda ne olur? Yani Muhammed Aleyhisselam diyecekti ki, hadi şeyle savaşın. Mekke ordusuyla. Bunlar da o konuda, savaş konusunda nizaya gireceklerdi. Savaşmayız haklı ya Muhammed. Ve haklı olarak kesinlikle nizaya girerdiniz ve dağılırdınız.
Çünkü adamların elinde Enfal suresinin 65 ve 66. ayetleri var.
Evet, bu çok önemli. Şimdi Fatih Hoca'nın söylediği bu şey son derece önemli. Lütfen onu dikkatle bir dinleyin. Evet.
Evet. Rabbimiz Enfal suresinin 65. ve 66. ayetlerinde Ya eyyühen nebi yuharrıtil müminine alel kıtal. Ey nebi, müminleri savaş hususunda sürekli tetikte tut, hırslı, onları teşvik et ve bu işe hazır halde tut.
Savaşa hazır olsun.
Ve nebiye söylüyor. Yani dolayısıyla nebi değil, bir başka komutan da aynı emri yerine getirecek.
Onu da getirecek, bu sözü de unutmayın. Bu söz Fatih Hoca'nın sözü değil. Biraz bu neticede ortaya çıkacak olan bir sözdür.
İyyekum minkum 20 sabirun yaglibu mi'tayn. Sizden dik duran, yalpalamayan 20 kişi onlardan 100 kişiye galip gelir. Ve iyyekum minkum mi'tun yaglibu 1000 minellezine keferu. Ve yine sizden 100 kişi, onlardan 1000 kişiye galip gelir kafirlere. Biennehum kavmün la yefkun. Çünkü onlar kavramayan bir grup. İlk şey bu. Yani demek ki 2 katı, 10 katı olsa savaşmak zorunda. İlk
yani şey yani Mekkeliler orada 1000 kişi olarak gelmişlerdi. Müslümanlar 300 kişiydiler. Evet. Demek ki 3000 kişi olsa savaşacaklardı. Evet. 3000 kişiye kadar savaşma görevleri var.
Evet.
Ama şimdi bu ayet-i kerime indikten sonra Müslümanlar Allahü Teala emrettiği için Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem savaşa hazırlıyor. Bu ayeti de onlara okuyor. Tabii onlar da biliyorlar. Şeyde de Cenab-ı Hak Mekke'deyken indirmiş olduğu Rum suresinin ilk ayetlerinde de şey yapıyor. Bir sözde söz veriyor. Diyor ki burada mealden okuyayım onu da. Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğratıldılar. O tabi yakın diye dünyanın en çukur yeri. Yani bu şeyde Kudüs yakınlarında Ölü Deniz'in bulunduğu bölgede. Neyse onlar önemli değil. Onlar yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Önce de sonra da emir Allah'ındır. Allah galip gelecek dediyse gelirler. Bu bir imtihan değildir yani. Şimdi o galip gelmek başka bir şey, imtihan başka bir şeydir. Yani para kazanmak demek, imtihanı kazanmak demek değildir. O gün Allah'ın zafer vermesiyle müminler sevineceklerdir. İşte burada yanlış mana vermişler. O gün müminler Allah'ın vereceği bir zaferle sevineceklerdir. Yani işte o Kur'an ayetler arası ilişkiyi kopardın mı hiçbir şey anlayamıyorsun doğru dürüst. Zaten bu hikmet meselesi İslam aleminde tamamen devre dışı bırakılmıştır. O gün müminler sevinecektir. Mekke'de indiriliyor Allah'ın yardımıyla. Allah tercih ettiğine yardım eder. Allah yardım edecek ve müminler sevinecektir. Niye, nasıl seviniyorlar? Şimdi bakıyorlar ki o gün şey geliyor, duyuyorlar tabii herkes Perslerle Romalılar arasında çıkacak savaşa odaklanmışlar. Hem Mekkeliler hem müminler, yani hem müşrikler, hem Mekkeli müşrikler, hem de Medine'deki müminlerin tamamı ona odaklanmış. Çünkü o gün Allah bize yardım edecek. Mekkeliler de o gün Allah Müslümanlara yardım edeceğine göre bu bizim aleyhimize olur diye şey yapıyorlar. Bu Mekkelilerle Perslerle Romalılar arasında savaşın çıkacağı haberi duyulunca kervan götürmüş olan, işte Şam tarafına kervan götürmüş olan Ebu Süfyan duyuyor, eyvah kervanı kaybettik. Allah müminlere yardım edecek, demek ki bizim kervanı onlara verecek. 1000 kadar şey var, deve var. Hemen yola çıkıyor, sahilden geliyor ki kimse görmesin. Kervanın da çok önemli bir, Medine dışında çok önemli bir konak yeri var. O da Bedir. Bedir bir, bugün bir kasaba, bir kaza şeklinde orayı ziyarette nasip olmuştur. Şimdi orası Bedir çok önemli bir yer. Mekkeliler bu Perslerle Romalıların savaşını duyunca eyvah şeyi kaybettik diyorlar. Kervanı kaybettik diyorlar. Her bir şey için, deve için 1000 kişi çıkıyor Mekke'den. Yani 1000 kadar kişi diyelim. Kervanı korumak için. Savaş kimsenin niyetinde yok. Bu ayetten dolayı Müslümanlar da Allah bize kervanı verecek diye kervanın peşine düş, kervan Medine'ye uğramadığı için kesinlikle Bedir'e gelecektir diyor. Mekkeliler de kesinlikle Bedir'e gelecektir diye. Mekkeliler Bedir'e geliyor, Müslümanlar Bedir'e geliyor. Hiç beklemedik bir anda, yine ayette var Allahü Teala. Yani vaatleştirdiniz kesinlikle olmaz diye. Bakıyorlar üst tarafta Mekke ordusunu görüyorlar. Alt tarafta Müslümanlar ama kervan sahil tarafında. Oraya gelmemiş. Ebu Süfyan kervanı koruyor. Müslümanlar kervan için gelmişler ama bakın Enfal suresinin 5. ayeti kema ahrecake rabbuke min beytike bil hak, o gerçek sebebiyle, Allah Mekke'de size verdiği söz sebebiyle seni evinden çıkardı Allah. Yani o Perslerle Romalıların karşılaştığı gün size zafer vereceğim dediği için çıkardı. O gerçek, onun gerçek olduğu Mekke'de tarafından da anlaşılmış. Herkes biliyor bunu. Kimsenin bu konuda şüphesi yok. Ama ne diyor? Ve inne ferikan minel mu'minine lekarihim. Müminlerden bir kısmı hiç istemiyor. Uf. Gelmek istemiyorlar. Oraya gelmek istemiyorlar. Yücadilûneke fil hakk. O gerçek konusunda seninle mücadele ediyor bunlar. Bak mücadele. Kiminle yapıyorlar? Yücadilûneke diyor. Hani amire kayısı sarsitatı olsa böyle bir şey olur mu? Onun için diyorum siz bu şeyde çok dikkatle dinleyin. Bu çok çok büyük bir yanlışlık vardır. Onu çok net bir şekilde dinleyin Kur'an-ı Kerim'de. Bademâ tebeyyene, her şey ortaya çıktıktan sonra mücadele ediyorlar. Ya tamam işte Allah söz vermiş, Persler Roma savaşı olacak. İşte Allah o gün size şey yapmış, bak şey de geliyor, haberiniz var. Diyor ki keennemâ yusâkûne ilel mevt. Sanki ölüme sevk ediliyorlarmış gibi. Ölüme gidiyorlarmış gibi. Ya savaşa gelmiyorlar. Kervan için gelmek bile onlar için ölüme gitmek. Ve hum yanzurun, yani göz göre yere. Şimdi ondan sonra şu ayette de hızlı bir şekilde ve yaidukumullahu ihte taifetin enalekum. Hani size Allah vaat ediyor, vaat etmişti. Yani Mekke'deyken var. Bunlardan şimdi yukarıda Mekkelileri gördünüz. Gördükleri zaman kervan var, Mekkeliler var. Allah bize vaat edecek ama hangisi acaba? Bunlardan birisi kesin sizin. İstiyorsunuz ki güçsüz olan sizin olsun. Çünkü kervan, ordu değil ki kervana gider alırsınız. Ama Allah ne istiyor? Ve yuridullahu yuhakkal hakka bi kelimati. Daha önce verdiği sözler sebebiyle İsra suresinde Allahü Teala onlar seni buradan çıkarırlarsa burada fazla kalamazlar dediği için Allah istedi ki o sözler sebebiyle onu gerçekleştirsin. Mekke ordusunu yenesiniz, Mekke'ye giresiniz. Ve yakta adabiler kafirin diyor. Kafirlerin, o kafirlerin kökünü kessin. Artık Mekkelilerde güç kuvvet kalmadı. Gidin Mekke'ye. Şimdi bak bütün burada görüyor musunuz? Allah ondan sonra 1'e 10 demişti. Burada ne oldu Müslümanlar?
Zafiyet gösterdi.
Çok büyük bir zafiyet var. Ölüme sevk edilmiş gibi. O zaman Allah ne dedi? Şimdi öbür ayeti oku. Bak, bire onu evet.
El-an. Şimdi işte hocamın o anlattığı o halden sonra Allah-u Teala artık sizdeki bu halden sonra hüküm değişti. Ne o? Haffefallahu anküm. Allah size bir hafifletme getirdi. Ve alime enne fiküm da'fe. Çünkü sizde bir zafiyet gördü. Nedir bu zafiyet? Allah Mekke'de bir söz verecek. Allah'ın sözünden dönmeyeceğine dair ve o sözde asla şüphe edilmeyeceğine dair ilke olacak. Siz bunu bileceksiniz. Bütün emareler ortaya çıkmış olacak. Neredeyse Allah tarih ve saat vermişçesine o iş artık sizde tebeyyün edecek, ortaya çıkacak. Ve siz hala bu konuda Muhammed Aleyhisselam'la tartışmaya gireceksiniz. Bunun üzerine Allah-u Teala diyor ki şimdi işler değişti. Yani siz Allah'ın vaadine, sözüne karşı bir güvensizlik içinizde oluştu.
Sizdeki bu durumu bildi Allah.
Bildi.
Gördü.
Şimdi durum şöyle. فَيَّكُمْ مِنْكُمْ مِئَتُنْ سَابِرَةٌ يَغْلِبُ مِئَتَيْنْ. Sizden dik duran 100 kişi 200 kişiyi yenebilir. Yani 1'e 2 oranlar değişti.
1'e 10'dan 1'e 2'ye düştü.
Ve yeküm minküm elfi yagribü elfeyni bi iznillah. Yine Allah'ın izniyle sizden 1000 kişi 2000 kişiyi mağlup eder. Vallahu ma'as sabirin. Allah sabredenlerle dik duranlarla beraberdir. İşte biraz önce dedik ki Muhammed Aleyhisselam'la karşılıklı bir nizaya giriyorlar. Girebilirlerdi. Eğer Allah-u Teala Mekkelilerin gerçek sayısını ona göstermiş olsaydı, yani bir bakacaklar 3 katı Muhammed Aleyhisselam'a diyecekler ki Enfal suresinin 66. ayetine göre biz
yeni inen ayete göre evet, daha yeni
savaşmak zorunda değiliz. Medine'ye geri dönüyoruz diyebilirlerdi. Ama Allah-u Teala'nın burada bir planı var. Burada bir savaş olması lazım. O plan gerçekleşsin diye bu defa Ali İmran suresinin 13. ayetinde Rabbimiz o planı işletiyor.
Sen o şey Enfal'in iki ayetini daha oku, bir bağlantı kurulmuş olsun. Yani şimdi bak burada gördünüz. Müslümanlardaki bu zayıflığı görünce savaşma arzuları yok. Ama Allah da savaşmalarını istiyor. Mekkeliler bunların 3 katı. 3 katından da fazla. Bunlar 300 kadar, onlar 1000 kadar.
Evet.
Şimdi bunlar Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kesinlikle nizaya girerlerdi diyor Allah. O ayet sen bir, o iki ayeti bir daha hızlı bir şekilde
şeyi,
oku.
Ve letenazatun fil emir değil mi?
Yani şimdi onlar 3 katı, Allah 2 katıyla savaş görevi yüklemiş. Şimdi bak niye böyle?
Evet. Ve izyurikumuhum izil tekaytum fiye a'inikum kalilen ve yukallilukum fiye a'inihim liyakdiyallahu emran kâne mef'ûle. Yani o zaman karşılaştığınızda Allah sizin gözünüzde onları azaltıyor. Siz de onların gözünde azaltıyordu. Her iki tarafı da. Çünkü Allah daha önce vermiş olduğu bir karar, bir plan gerçekleşsin istiyordu.
Ne doğru? O gün size zafer vermek istiyor
evet.
Allah ya.
Evet.
Zafer versin diye size az gösteriyor. Ya üç katı değil. Ondan önceki ayette de Resulullah az göstermiş. İstersen evet. Onu da bir daha oku.
Bir şey de
yani Enfal suresi 43 müydü?
Evet. Yani yurikehumullah fi menamike kalila.
Tabii.
O.
Senin gözünde az gösterdi. Eğer bak Muhammed evet. Aleyhisselam'a da az gösterdi. Çünkü Allahü Teala iki katla savaşmayı emretti. Az gösterdi. Bunlar iki kattan fazla. Bak rüyasında az gösteriyor Resulullah. Eğer sana çok gösterseydi kesinlikle dağılırdınız diyor. Yani o savaşa girmezdiniz. Ve bu konuda nizaya girerdiniz.
Evet şeyde de hocam Ali İmran 13'te de bizzat bu defa gerçekten bir göz yanılması yaptırıyor Allah Teala. Şeyde katkane lüküm ayetun fi fi'eteyn iltakada tukatun fi sebilillahi ve ukra kafiratun yaralnehum mislehim ra'yel ayn. Yani iki şey ordu, birisi Müslümanlar, diğeri Mekkeliler. Allah bizzat göz şeyiyle, bakışıyla iki kat gösteriyor.
Kime?
Müslümanlara.
Müslümanlara.
Müslümanlar onlar iki katı görüyorlar.
Oysa üç kat.
Üç kat daha fazla attı.
Evet.
iki katı görüyorlar ki Resulullah'a itiraz hakları kalmaz. Muhammed Aleyhisselam'a itiraz hakları kalmaz. Evet. Neden öyle? Çünkü Allahü Teala istersen Mümtehine suresinin son ayeti miydi? 12. ayet miydi? Orada Allahü Teala وَلَا يَعْصِينَكَ ف۪ي مَعْرُفٍ Marufta sana isyan etmeyecekler derken tabi bu Nebi'ye söylüyor.
Evet, 12. ayet.
Resul Allah'ın kitabıdır. Dolayısıyla kitapta olan bir hüküm, bir hükme aykırı Muhammed Aleyhisselam'ın tek kelime söyleme hakkı yoktur. 12. ayet.
12, evet.
Marufta sana isyan etmeyecekler. Ne demek? Yani Kur'an'a, Kur'an'da olan bir hükümde isyan etmeyecekler. Bak isyan kelimesini kullanıyor.
وَلَا يَعْصِينَكَ ف۪ي مَعْرُفٍ
وَلَا يَعْصِينَكَ ف۪ي مَعْرُفٍ Marufta isyan etmeyecek. Maruf ne? Kur'an'da belirtilen şey. Kur'an'da ne belirtti Allah? İki katıyla savaşacaksınız. Biz iki katıyla savaşmayız dediği zaman Allah bunları günahkar sayıyor mu?
Hayır.
Şey, iki kattan fazlasıyla savaşmayız. Hayır. Hayır. Ama iki katıyla savaşmayız deme hakları yok. Savaşacaksınız. O zaman ondan dolayı Mekkeliler çok Allahü Teala Resulullah'ın rüyasında az gösteriyor. İki kat gösterdiğini Ali İmran 13. ayette söylüyor. Şeyde de bir karşı karşıya geldikleri zaman da Mekkelilere Müslümanları az gösteriyor. Müslümanlara Mekkelilere az gösteriyor. Mekkelilere Müslümanları az gösteriyor ki rahatlıkla savaşsınlar. Kaçmasınlar. Çünkü Allah onlara zafer verecek ya. Müslümanlar az gösteriyor ki ya Resulallah Allah bize iki katıyla emretti deyip de kaçmasınlar. Bak iki kat kelimesi ona çok dikkat edin. Bu ayetler böyle yani bir okuyun bakalım ki herhangi bir tefsirden bu Ali İmran suresinin 13. ayetinin neyle alakası var? Onu sen çalıştın.
Çalışım.
Hiç var mı bir doğru anlatan birisini rastladın mı?
Yani şey diyorlar Allah kafirlere bir oyun oynadı. Müslümanlara bir baktılar. Müslümanların oldukları sayısından iki kat daha fazla. Yani neredeyse Müslüman ordusu her yeri kaplamış vaziyette. Dolayısıyla kafirlerin içerisine Allah böylelikle korku saldı. Tam tersine Enfal suresinde adamlar kaçmasın diye Müslümanların sayısını bu adamlara az gösteriyor.
Yani iki katları gösterse savaşa girerler mi?
Tam tersi yani.
Yani gerçekten yani Müslümanların tüm İslam alemindeki Müslümanların içler acısı durumu, bu bahsettiğimiz uleması bunların ya. Tefsir yazmışlar. Ama Kur'an'ın Kur'an'ı açıklamasından hiçbirinin haberi yok ki. İşte bak burada çok net gördünüz. Şimdi, başka var mı okuyacağım? Tamam. Şimdi buradan tekrar şeye geçelim. Bak bu kadar bilgiden sonra lütfen şey yapın. Siz artık değerlendirin. Ne dedi? Ya eyyühellezine aminu ati'ullaha ve ati'urrasul. Müminler Allah'a ve Resul'e itaat edin. Bak bu ayeti tekrar okuyayım bir şey olarak baştan sona kadar. Allah'a ve Resul'e ve sizden olan yetki sahiplerine itaat edin. Fe in tenaza'tum eğer nizaya girerseniz, fi şeyin herhangi bir konuda nizaya girerseniz. Allah'la Resul'üyle nizaya girer mi? Bak şu ayetin devamına bakın. فَرُدُّهِ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ Allah ve Resulüne götürün. Peki biz anlaşamadık. Diyelim ki Müslümanlar Muhammed Aleyhisselam'la anlaşamadılar. Allah'a mı soracaklar ya Rabbi bu konuda ne yapalım diye? Ha? Allah'a mı soracaklar?
Allah'ın kitabına.
Buradaki o ikinci şeyler Arap dili açısından bilincinin açıklamasıdır. Ona atıf-ı tefsir denir Arapçada. Atiullah, Allah'a itaat edin ve atiur Resul. Yani Resul'e itaat edin demiş oluyor. Niye Resul'e itaat edin? Çünkü Allah'ın sözünü ancak Resul'den öğrenirsin. Yani Kur'an'dan öğrenirsiniz.
Bunun denklemi de, formülü de Nisa suresinin 80. ayetinde men yuti'ir Resul'e fakat etâ.
O kadar.
Sanki hocam bunun bir örneği de Tahrim suresi gibi geliyor bana. Hani niçin Allah'ın sana helal kıldıklarını kendine haram kılıyorsun diye bunu yazılı olarak indirerek Resulullah'ın eşleriyle olduğu bir tartışmayı Kur'an-ı Kerim sözü söylüyor.
Her konuda öyle.
Her konuda her sanki konuda. Onun pratiğiymiş gibi
o da,
geliyor bana.
O da onun pratiği. O şey de Zeyd ve Zeynep olayı da onun pratiği. Yani o Zeyd ve Zeynep olayında hem o ayette, bu ayetlere de öyle Resulullah iftira ile dolu öyle rivayetler doldurmuşlar ki Zeyd ve Zeynep olayında Müslümanlar doğruyu anlamasın diye. Yani, okuduğunuz zaman iğrenirsiniz, okuyamazsınız.
Zeyd orada Nebi ile nizaya giriyor ve haklı olarak.
Ya Allah haklı görüyor.
Evet. Yani Resulullah diyor ki, Muhammed Aleyhisselam diyor ki, eşini tut, boşama. İşte o da buna rağmen boşamak istiyor. Şimdi burada son sözü kim söyleyecek? Zeyd ile Muhammed Aleyhisselam arasında bir tartışma var, bir münakaşa var. Peki burada sözü kim söyleyecek? İşte bu gündeme geliyor.
E bak şimdi bizim geleneksel yapıda ondan önceki ayet var bak.
Müminin velâ müminet.
Evet.
Orada müminlerin içerisinde bir kere en başta Resulullah giriyor. Bunu da Amene Resul'den öğreniyoruz hocam.
Tabii ilk sorumlu olan kendisidir. Bakın şimdi şuraya da dikkat edin. Yani algı yönetimleri. Öyle bir algı yönetimi yapıyor. Çünkü en başta Resul ve Nebi kelimeleri birbirine karıştırılmıştır. Allah sanki bu kelimeleri boşuna kullanmış gibi. Resul'ün Arap dilindeki ilk anlamı tamamen unutturulmuştur. Hiç kimse bilmiyor. Yani hakikaten o sözcük olmasa, gerçi Kur'an-ı Kerim'de onu gösteren ayetler var ama o sözlüklerdeki o bilgi olmasa anlamamız çok ciddi manada zorlaşacak. Birinci anlam işte Kur'an-ı Kerim'dir Resul. İkinci anlam onu getirendir. Onu getiren artık gitti, aramızdan gitti. Ama Kur'an-ı Kerim elimizde. Şimdi bakın şuraya çok dikkat edin. Ahzab suresi 37. ayeti okuyorum. Şimdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin emrine itaat, yani nebi olarak itaat gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Niye nebi olarak dedik? Bir sonraki ayette nebi diye Allahü Teala ifade ediyor. Ve istegulu lillezî en'amallahu aleyh ve en'amte aleyh. Allah'ın kendisine nimet verdiği, sen de nimet verdiğin kişiye şunu diyordu. O kişinin zeyt olduğunu zaten ayetten öğreniyoruz net bir şekilde. İşte Zeynep, Muhammed Aleyhisselam'ın halasının kızı olan Zeynep'i boşuyor. Boşuyor. Muhammed Aleyhisselam da bunu duyuyor. Duyunca şey yapıyor. Emsik aleyke zevcek. Eşini tut. Çünkü iddet bitene kadar eşine dönme hakkı var. Eşini tut. Bize öğretilen dine göre Muhammed Aleyhisselam'ın bu sözüne aykırı davranabilir mi şey?
Mümkün.
Mümkün değil. Bak bir önceki ayette Resul Nebi farkı kaybedildiği için o ayet hep delil getirilir. Ama şu okuduğumuz ayette de maalesef sanki gerçekten böyle içim rahatsız oluyor o rivayetleri, aklıma bile getirmek istemiyorum. Resulullah bir kapı açılmış da vücudunu görmüş de Allah neşi. Ulan bu Allah'ın Resulü olur mu? Bir kadının vücuduna bakıyor, kapısı açılmış, orada çıplak kadının vücuduna bakıyormuş. Bunu da kocası duyuyor, seni boşayayım da Resulullah'sın. Bu ne ya? Bu ne ya? Bunun şeyini yapan adamları da şey yaptılar. Ulan bunu siz kitaplarınıza yazıyorsunuz, tefsirlerinize yazıyorsunuz, oluyor da adam bunun şeyini yapsa ne olur?
Birilerini alıp kullanıyor tabii.
Tabii ki kullanır. Adam bunun şeyini yapmıştır, neydi? Avrupa.
Adını söylemek istemiyorum işte hocam. Çok problem. Adını söyletmeyeyim.
İsmine yani. Gerek yok. Yani bunun resimlerini, şeylerini yapmış. Evet. Bak diyor ki emsik aleyke zevcek diyor. Bir önceki ayet bitti, buna delil alalım. Hep bunu delil alırlar. Çünkü kavram kargaşası meydana getirirler. Mâ kâne li mü'minin ve lâ mü'minetin izâ gadallâhu ve rasûlû emran en yekûne lehumul khiyaretü min emri. Bir mümin erkek ve bir mümin kadının Allah ve Resulü bir şeye karar verdiği zaman tercih hakkı yoktur. Yani işinde, tercihte bulunamaz. Allah ve Resulü böyle dediyse aksini yapamaz. Ve men yasillaha ve Resulü, kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse fakat dalalem mübine, çok açık bir şekilde yoldan çıkmış olur. İsyan kelimesi bak. Allah isyan kelimesini nerede kullandı?
Mümtehine
suresinin 12. ayetinde وَلَا يَعْص۪ينَكَ ف۪ي مَعْرُفْ. Marufta sana isyan etmeyecekler. O zaman Muhammed Aleyhisselam'ın şahsı esas alınmış olsa kişi esas alınmış olsa, onun sözleri esas alınmış olsa, vela yasineke fî maruf diye bir ayet olur mu?
Olmaz.
Nebi ve Resul aynı şey olsa Zeyd kafir oldu şu an.
Zeyd tabi yukarıdaki ayette, çünkü bu kavram kargaşasından dolayı, yukarıdaki ayette eğer şeyse, bakın o zaman iki ayet arasında çok %100 bir çelişki olacak. Var. Yani geleneksel manada bu. Bak diyor ki Allah ve bak Allah ve Resulü bir konuda karar verdi mi senin tercih hakkın yoktur. Peki geleneksel manada dersek Muhammed Aleyhisselam emsik aleyke zevcek demişse Zeyd'e, ki öyle bir kişi ki evinde beslemiş, büyütmüş, evlat olarak beslemiş, büyütmüş, evlatlık.
Nebi.
Nebi.
Bir de nebi ya.
Bir de Allah'ın nebisi tabii. Bak eşini, eşinin boşadığını duyuyor, boşama diyor, tut.
Kimin başka, kimin bir ricası kabul edilir ki bu dünyada yani? Hem nebi hem de babalık yapmış.
Babalık yap, hayır, almış onu, hürriyetine kavuşturmuş, ona en büyük iyiliği yapmış.
Nasıl ricasını şey
yani yapmış? Onun bırak nebi olmasını, ya onu kıramadım diyecek değil mi?
Evet. Ama hakkını kullanıyor ve hayır diyor, boşuyorum
diyor. Bir de bir kere eşini tut demekle kalmıyor. Vettekillah. Allah'tan Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakın diyor.
Bu baskı da var yani.
Baskı da yapıyor. Yani bir hep Allah'tan kork diye tercüme ederler bunu, biliyorsun. Bir de baskı yapıyor. Ama bu sözü söylerken ve tuhfi fi nefsike mallahu mubdihi, Allah'ın aşağı çıkaracak bir şeyi içinde saklıyordun ya Muhammed. İçinde saklıyordun. O ne olduğunu da Allah açıklayacak. Biraz sonra göreceksiniz. Biz değil. Bize bırakmıyor Allah. Ama en büyük yanlışlık şey açıklamayı şeyler, alimler yapar diye herkes ittifakla kabul etmiştir. Ve tuhfi fi nefsike mallahu ve tahşen nas, insanlardan korkuyorsun. Korkan kim? Zeyd mi? Muhammed Aleyhisselam. Vallahu ahakku en tahşa. Korkmana en layık olan Allah'tır. Niye Allah'tan korksana ki insanlardan korkuyor? Ayıplanan kim? Zeyd mi?
Muhammed Aleyhisselam. Zeyd'i Allah'tan korkuyor. Allah da Muhammed Aleyhisselam. Sen benden korkuyorsun.
O da evet. Şimdi halbuki geleneksel manaya göre Zeyd kesin kafir olur. Yani öyle bir bak bir şeydeki yanlışlıkları görüyor musunuz? Ondan sonra فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا. Zeyd dinlememiş. Eşini boşamış ya. Tekrar eşine dönmüyor. Eşiyle o eşi iddetini bekliyor. İşte üç kere temizlik süresi geçiyor. Üçüncü temizlik süresinden sonra artık ayrılıyor. Artık eşiyle ilişkisini tamamen kesince zevvecnâkeha, seni onunla biz evlendirdik. Muhammed Aleyhisselam evlenmek istese, Zeynep'le evlenmek istese, Zeyd'e der mi ki eşini boşama? Allah der mi ki seni biz evlendirdik? Peki biz evlendirdik sözü burada Allah'ın sözü değil mi? Peki Muhammed Aleyhisselam bu söze itiraz edebilir mi? Ederse kafir olur. Peki Zeynep itiraz edebilir mi? Seni onunla biz evlendirdik diyor Zeyd. O da itiraz ederse kafir olur. Çünkü Allah ben evlendirdim diyor. Bitti. Size bırakmadım diyor. Çünkü sen istemiyorsun. O zaman eğer karşı çıksa işte bu mümin erkek, mümin kadın, burada mümin erkek birinci, ilk sırada Muhammed Aleyhisselam, diğeri de Zeynep. Peki evlendirdik. Niye evlendirdin ya Rabbi? Her konuda Muhammed Aleyhisselam bize örnektir. Yaptı bak ya dedin, sebebini söylüyor. Niye evlendirdiğini söylüyor. Sen onu gördün, beğendin falan. İğrenç şeyler ya Rabbi ya. Gerçekten. Diyor ki لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي اَزْوَاجِ اَدْعِيَائِهِمْ اِذَا قَضَ مِنْهُنَّ وَطَرًا. Evlatlıkları, eşlerini boşayıp da ilişkilerini tamamen kestikten sonra müminlerin evlatlıklarının boşadığı eşlerle evlenmeleri konusunda bir sıkıntı olmasın diye. Ben seni burada örnek yaptım diyor Allah. Ve kâne emrullahi mefû, Allah'ın emri yerine gelmiştir. Bu Muhammed Aleyhisselam'ın talebi mi? Kesinlikle değil. Zevvecnâke, Allah'ın emri yerine getir. Bitti. Ben evlendirdim. Sen sesin geriye getirilmiş derken Muhammed Aleyhisselam da uymuş, Zeynep de uymuş. Tamam. Kimsenin itiraz hakkı yok. Bitti. Peki Muhammed Aleyhisselam bunu Zeynep'i boşamak istediği zaman niye rahatsız oldu? Çünkü Nisa suresinin 23. ayetinde Allah sadece öz evlatların karılarını boşamaları halinde onlarla evlenmeyi yasaklıyor. Mesela ben şimdi iki tane oğlum var, ikisinde birer tane işte eşleri var. Onlar benim artık birer benim kızımdır artık. Oğlumdan ayrılsalar da kızımdır, ayrılmasalar da. Ölene kadar benim kızımdır onlar. Bitti. Fakat eğer bir Muhammed Aleyhisselam'ın evlatlığı olduğu için onun kızı falan değil. Çünkü ne anasısın ne babasın, hiçbir şey değilsin sen.
Kan bağı, nesep bağı
yok. Kan bağı, nesep bağı yok. Allah Muhammed Aleyhisselam'ı gene bu surede her 21. ayette değil mi?
Bize,
yok yok. Örnek yapıyor. Lekad kâne leküm fî rasûlillâhi üsvetün hasene. Allah'ın Resulü'nde sizin için güzel bir örnek var ya, Allah bize örnek yapacağını söylüyor. Zaten burada da açıkladı. Ondan sonra Muhammed Aleyhisselam bundan dolayı sıkıntıya girmesin diye Allah şu ayeti den diyor. Mâ kâne alen nebiyyi min haracin fîmâ faradallahu leh. Hiçbir nebiye Allah'ın farz kıldığı konuda bir sıkıntı olmaz. O zaman seni evlendirdik dediği zaman ne oluyor? Muhammed Aleyhisselam'a farz kıldığı bir husus oluyor. Korkma diyor. Bundan dolayı sana bir sıkıntı olmaz. İnsanlardan utanıyor. Tabii o utanıyorsa Zeynep de elbette ki utanıyor.
Ama duygular işte hukuka yön vermesin diyor Allah-u Teala. Tabii. Çünkü hocam normal şartlarda gerçekten böyle bir durumda evlenmek isteyen birisi de evlenemeyecek bu sefer. Başka problemler doğurur yani.
Ya çok büyük. İnşallah bu konuda şey örnek yapmış Muhammed Aleyhisselam. Bu neymiş? Sünnetallahi fillezine halev min kab. Allah-u Teala'nın bundan öncekilerdeki sünneti budur. Ve kâne emrullâhi gadran maktûr. Allah'ın emri ölçülü biçilidir. Allah'ın sünneti bu Muhammed Aleyhisselam'ın evlenmesi. Peki sünnet kelimesi ne oldu? Sünnet kelimesi de mahvoldu. Şii sünni ayrımı olmaksızın Muhammed Aleyhisselam'ın sözlerine sünnet diyorlar. Uygulamalarına sünnet. Ulan Allah-u Teala burada kendi emrine sünnet demiyor mu? Fillezine min kabledi, ta Adem'den beri Allah'ın uyguladığı bir kanun ve kurallar yığınıdır sünnet dediğimiz. Her şey batırılmıştır yani. Bugün İslam alemi niye sefil? Ya geçen hafta da söyledik. Siz dua edin ki cahil cühela var. Allah onların yüzünden bu milleti ayakta tutuyor. Yoksa batarlar. Bak şimdi şu ayetleri insanlara tebliğ ediyoruz Allah'a şükür. İnanmazlarsa batıp gideceklerini, dünyalarını kaybedeceklerini kesin olarak bilmeleri lazım. Her şey açık ve net. Evet, şimdi burada şimdi net olarak ortaya çıktı mı? Hangi konuda Resul'le nizaya girilir mi?
Hayır.
Asla. Niye? Çünkü Resul Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'da olduğu için Muhammed Aleyhisselam da mecbur kaldı. Asla sesini çıkarmadı. Zeynep de sesini çıkarmadı. Bak Allah örnekler veriyor. Şey de öyle işte, o vakit yetmediği için, ama isteyenler onu okuyabilirler. Tahrim suresinin baş tarafı da aynı örnek. Şey de o örnek oluyor. Mümtahine'nin 12. ayeti de örnek oluyor.
Ve bütün bu örnekler, yani hem bu hem Tahrim suresindeki o örnekler, yani aslında olayın tam böyle ruhunu anlatan şeyler, rezil hikayelerle üstleri hepsi örtülmüş. Hepsi öyle.
Hepsinde de rezil hikayelerle örtmüşler. Bu çok ciddi bir organize hareket. Yani bu Resulullah zamanında başlayan, birçok dersimizde yaptık, Yahudilerin başlattığı çok ciddi bir şeydir, harekettir. Ve bu maalesef öyle bir tahrifat yapmıştır ki, Resulullah hayattayken başlayan tahrifat bugün İslam aleminde din olarak algılanıyor. Yani çok üzücü bir şey gerçekten.
Mezheplere, itikadi mezheplere yansımaları da var tabii. Onları da görmemiz lazım.
Tabii şimdi hayır, burada şey yapalım. Bakın bugün mesela Şii Sünni şey diyor ki Şiilerde imamlar var. Peki imamların pozisyonu nedir Şiilerde? Sen onu bir oku bakalım.
Şimdi hocam burada
mesela 12 imam.
Az önce bir müsaadenizle bir ilave yapacağım. Az önce dediniz ki Allah'ın ayetlerini tebliğ ediyoruz. Bunları kabul etmeyen toplumlar yok olur gider. Allah kimseye kıyak falan yapmaz. Enfal suresinde 1'e 10'dan 1'e 2'ye düşmesi hocam sanki ben de şöyle bir şey çağrıştırdı. Toplumda şuurlu bilinçli Müslümanların sayısı %10 olursa durum Müslümanların lehine dönüşür. Değilse %50 bile olsa yani tamamen toplumun aydınlanmasına gerek yok. Aslında Allah-u Teala orada bir toplumsal değişimin %kaçta gerçekleşeceğini de bize veriyor. Bunu da söyledikten sonra
yani 150 yeter mi diyoruz?
Hocam Allah yeter dediğine göre yeter dedi. Yani savaş için yetiyorsa
yeter canım.
Tamam. O önemli bir oran hocam. Burada neyse, ona dikkat etmek
önemli
lazım.
Önemli değil evet.
Şimdi hocam burada değinmemiz gereken konusu Şia'da imamların konumu nedir? Allah-u Teala az önce okumuş olduğumuz ayetlerde bize gösterdi ki Muhammed Aleyhisselam bile hatasız değil, yanlış yapabiliyor ve Allah tarafından düzeltilebiliyor. Pek çok örneği var Kur'an-ı Kerim'de. Konunun ismet sıfatıyla ister istemez alakası olduğundan burada şu anda elimde görmüş olduğunuz bu kitapta işte Şia inançları, bu 1994 yılında Duisburg'da basılan bir kitap. Ayetullah Muhammed Rıza Muzaffer tarafından yazılmış. Biz böyle inanıyoruz diye kendi inançlarını tercüme eden Abdülbaki Gölpınarlı. Bu işin tam üstadı.
Bu işin üstadı.
Bu işin üstadı. Şimdi imamın ismeti diye başlamış.
İmam ne demek? İsmet ne demek? Önce onu söyle.
Şimdi imam gelecek hocam. Şimdi onların ne anladığına bakalım hocam. Tamam. Şimdi içerisine gelecek.
Tamam.
Ben okuyayım. Zaten fazla bir yoruma ihtiyaç bırakmadan hemen anlaşılacak. İmam da peygamber gibi, işte hocam bir kere peygamber gibi başladıktan sonra gerisini ne olacağını tahmin etmek lazım. Nebi Resul ayrımını kaldırdı.
Nebi Resul yok.
Baştan zihinleri kilitledi.
Tek bir kelimeye düşürüyor peygamber. Peygamber de Farsça. Her şeyi bitiriyor.
Her şeyi bakın nereye geliyor şimdi. Hızlı hızlı okuyalım. Peygamber gibi içte, dışta, görünürde, gizlilikte, bütün kötü ve pis şeylerden, doğumundan, vefatına dek masum olduğuna inanıyoruz. İmam, imametten önce sonra soy, sop, şeref bakımından en yüce ve en temiz olup her türlü kötülükten, suçtan, yanılmadan, yanlış iş görmeden, unutmadan ve her türlü aşağılık şeylerden masumdur. Bakın az önce okumuş olduğumuz ayetlere bakın. Muhammed Aleyhisselam diyor ki Allah'tan kork, eşini bırakma. Allah diyor benden kork, gereğini yap. Ama burada imamlar yani bırakın günah işlemeyi basit bir unutkanlıktan bile münezzeh tenzih ediliyor. Korkunç bir şey. İmamlar şeriatı koruyan, onun hükümlerini halk arasında icra eden kişiler bulunduklarından onların da peygamberler gibi masum olmaları ve ismet hususunda peygamberle imam arasında bir fark bulunmaması gerekir. Devam ediyor. Şimdi çıtayı daha da yükseltiyor. İmamın peygamber gibi yiğitlik, kerem, temizlik, gerçeklik, adalet, tedbir, hikmet ve bütün üstünlükte ve iyi huylar bakımından halkın en seçkin olması gerekir ve buna inanmaktayız. Peygamberlerde bu sıfatların bulunmasına ait delil aynen imamlar için de tatbik edilir. Şimdi biraz daha yükseltiyor. İmamın ilahi hükümlere, ilahi marifete, bütün bilgilere sahip olması peygamber yahut kendisinden önceki imam vasıtasıyladır. Yepyeni bir şey hakkında imam Allah-u Teala'nın ona ihsan ettiği
kendisi okula falan filan gitmiyor. Kimseden bir şey öğrenmiyor.
İşte o geliyor şimdi hocam.
Otomatik bilgi geliyor sonuç kendisinin zihnine. Evet.
Yani tıpkı bir bilgisayara videoyu indirir gibi öyle geliyor. Hani doblant yapar gibi. Yepyeni bir şey hakkında imam Allah-u Teala'nın ona ihsan ettiği kutsi kuvvetle ilham yoluyla gereği gibi hükmeder. O şeyi künhüyle anlar bilir. Bir şeye yönelirse onu bilmek dilerse o şey hakkında ancak gerçeği bilir. Yanılmaz. Şüphe etmez. Bu hususta akli delillere yahut belletenlerin belletmesine ihtiyacı yoktur. Bilgisi iktiza edinceye kadar daha da derinleşir. Daha da ziyadeleşir. Tabii bunun bir sonucu olacak. Gördüğünüz gibi imamların hiçbir öğrenmesine gerek yok. Birinden bir şey öğrenmesine gerek yok. Yeryüzünün en temiz, en pak insanlarıdır. Nebiler için söylenen ayetlerin hükümleri, nebilerde bahsedilen ayetlerin tamamı onlar için de geçerlidir. Bu bir sonuç doğuracak. Bakın ne doğurmuş.
Ya mesela dese bir imam burada olsa hayatında cep telefonu diye bir şey görmemiş bir imam. Onu buraya. Ben o imama desem ki ya bu cep telefonu sessiz alıyorum da şey yapmıyor, çalışmıyor. Öyle mi? Hemen şöyle yap. Getir efendim. Hayatında ilk defa telefon duymuş. Yok yok değil. Bak şunun şurasında şu var bu var. Bütün ayrıntıları bilir. Kimseye sormasına lüzum yok. İşte öyle diyor. Evet.
Şimdi hocam bunlar çok abartılı metiyeler.
Nebimize Allah-u Teala 13 yıl boyunca Mekke'de gece okumalarını emrediyor. Evet. Ayrıca Nebimiz biz ümmiyiz. Bazı bu hesap kitap işlerini bilmeyiz diyor. Evet. Bunu bir imama söyletebilir misin?
O imamlar
böyle
biliyor.
Böyle bir ifadeyi.
Mümkün değil hocam. Hatta hocam hatırlayın. Bazı surelerde Ve in kunte min kablihi leminel gafilin diyor Allah-u Teala. Kıssaya sen bunu bilmiyordun, biz sana şimdi öğrettik diyor.
Sen de kitap verileceğini bilmiyordun diyor.
Tabii hocam çok şey var yani
ama
böyle.
Ama bu imamlar biliyor evet.
Tabii buraya kadarki övgülü abartılı metiyelerin pratik sonuçları da olacak. Yani şunu diyebilirsiniz. Böyle yazmış, kendisi böyle inansın. Ama işte inançta kalmıyor. Bunun sokağa aktarımı da oluyor. Nasıl? Bakın nasıl. Onların buyrukları, yani imamların buyrukları, Allah-u Teala'nın buyruklarıdır.
Hadi buyurun.
Nehileri onun nehyidir. Onlara itaat, Allah'a itaattır. Onlara isyan, Allah'a isyandır. Onları seven, Allah'ı sever. Onlara düşman olan, Allah'a düşman olur. Yani imamı tenkit ettiğinizden Allah düşmanısınız. Onların emirlerini reddetmek caiz değildir. Reddeden, Resulullah'ın emrini reddetmiş gibidir. Resulullah'ın emrini reddeden de Allah-u Teala'nın emrini reddetmiş sayılır diyerek böyle uzun bir bağlantı kuruyor. Dolayısıyla imamları yani...
İlah, tam bir ilah.
İşte oraya geliyor tam hocam yani. İlah.
Yani bu Katolik Kilisesi'nin şeyleri, rahipleri geliyor.
Çünkü ben de benzer bir şey isterseniz Ehl-i Sünnet'teki şeyini okuyayım, yansımasını okuyayım benzer şeyi. Buhari'de geçen bir rivayet bu.
Ya sadece netice olarak değişen bir şey yok. Ha Sünni ha Şii ne farkı? Oku bakalım.
Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş olur.
Resulullah'a mal ediliyor. Bakın bu.
Bana isyan eden Allah'a isyan etmiş olur. Emire, yetkili kişiye itaat eden bana itaat etmiş olur. Emire isyan eden bana isyan etmiş olur. Devlet başkanı kalkandır. Arkasında savaşılır ve onunla korunma sağlanır. Allah'tan çekinmeyi emreder ve adil olursa sevap kazanır. Farklı emir verirse günahı kendinedir.
Bak devlet başkanı yanlış emir verse günahı kendine ama sen Allah'ın emri gibi sayacaksın onu. Ve bu hangi kaynakta?
Buhari'de.
Buyurun. Buhara. Buhara nereye bugünkü şey işte Özbekistan bulunduğu yer.
Şimdi hocam burada şunu da ilave edelim. Bunun tabii fıkha etkileri olacak. Şunu da söyleyeyim. Hocam ona geçmeden şunu söyleyeyim. Şimdi malumunuz tasavvufta şöyle bir slogan vardır. Yani bütün tasavvuf kitaplarını okuyun tamamını. Bütün kütüphanelerinde kitapları okuyun şu sonuca ulaşacaksınız. Mürit şeyhine gassalın önündeki ölü gibi teslim olmalıdır. Her nasıl ki
gassal dediği ölü yıkayan yani.
Hani her nasıl ki ölü kendisini yıkayana işte suyu sıcak ettin, soğuk ettin, kaba davrandın diyemezse siz de aynı şekilde hiçbir şekilde itiraz etmeden teslim olacaksınız. Tasavvufta ne, neden, niçin diye bırakın sormayı kalben itiraz etmek dahi caiz değildir. İşte bu yüzden Zünnun-u Mısri Tezkiretül Evliya isimli kitabın Semerkant yayınlarından basılan baskısına bakarsanız sayfa 219'da şöyle bir ifade kullanılır. Mürşidine, üstadına Allah'tan daha fazla itaat etmezseniz mürit olamazsınız. Bakınız Allah rızası için itaat edin demiyor. Allah gibi itaat edin de demiyor. Allah'tan fazla itaat edeceksiniz ki samimi bir mürit olasınız. Yine tasavvuf kitaplarını okuyun. Hepsinde var. Bir özel bir kaynağa gerek yok. Şeyh yanlış bir şey yapsa bile, şeriata ve akla aykırı bir şey yapsa bile siz hatayı kendi idrakinizde, kendi gözünüzde arayacaksınız. Onun hata yaptığını düşünürseniz belki Allah sizi affeder ama şeyh sizi affetmez. Hatta biraz daha genişletelim. Tasavvuf kitaplarında şu ifadeler çokça kullanılır. Direkt ya da dolaylı yoldan. Kur'an-ı Kerim'e göre en büyük günah Allah'a ortak koşmaktır. Tasavvuf da en büyük günah şeyhe ortak koşmaktır. Şeyhe şirk koşmaktır. Böyle anlatılır. Böyle ifade edilir. Ve bunun gibi yüzlerce korkunç ifade vardır. Şimdi bu kesim, bu anlayışları benimseyen kesim Şia'yı eleştiriyor. Siz niye böyle inanıyorsunuz diye. Siz bir dönün bir aynaya bakın isterseniz. Bir de kendi kitaplarınıza bakın isterseniz.
Bir de fıkha bakalım. Evet.
Mesela bunun bir yansıması olarak Ömer Nasuhi Bilmen o meşhur eseri Hukuk-i İslamiye ve Sılaat-ı Fıkhiye Kamusu'nda şöyle diyor. Onu 11.5'tan ziyadeye muamele ile akçe verilmeye diye Veliyül Emr tarafından sadır olmuş bir emre rağmen ziyadesiyle muamele yapanlar zecr ve men ile tazire istihkak kazanmış olurlar. Yani şöyle şunu söylüyor günümüz Türkçesiyle. Padişah muamele yaparak %15'ten fazla getiri ile borç para verilmesin diye emrettiği halde daha yüksek bir getiri ile muamele yapanlar engellenmeyi ve cezayı hak ederler.
Ya padişah %15'e kadar faiz %15 olacak demiş ya. %16 ile faize verirsen cezayı hak edersin.
Ama %50 de diyebilir yani değil mi?
Zaten bir de bu %15 altın karşılığında %15'tir.
Ya bu Osmanlı niye battı? Ya niye batmasın ki? Osmanlı'yı asıl batıran kişi şeydir. Bu Ebu Suud'dur. Bizim Ticaret ve Faiz kitabında Ebu Suud'la ilgili bölümü bir okuyun, inanamazsınız.
Hocam Şeyhülislamlar ya faize caiz diyor ya da İbn Kemal gibi Resulullah'ı haşa müşrik gibi gösteriyor. Gidin kabirden yardım isteyin diyor. Yani Şeyhülislamlar böyle olursa, devletin mekanizmasının bel kemiğinde olan Şeyhülislamlar böyle olursa vakıbette böyle olur.
Yani Allah'ın tek kuruş faize müsaade etmemesinde niye? Bak Ömer Nasuhi Bilmen gibi bir kişi bütün bu ayetler yok. Bir uydurma bir hadise esas alarak ne diyor? Padişah %15 demişse %16 yaparsan cezayı hak edersin.
Tenkit ediyor mu hocam bunu Ömer Nasuhi?
Yok kesinlikle. Asla.
Olduğu gibi şey yapıyor.
Bu böyle diyor. Böyle diyor. Osmanlı'nın fıkhını anlatıyor Ömer Nasuhi Bilmen. Evet. Bir de şey var. Mesela padişah şöyle bir işaret etse böyle yargıya gerek kalmaksın adamı öldürürler. Asla da suçlu sayılmaz. Bu da var. Bu da. Neyse en azından burada şey var. Ver bakayım.
Ben hocam buradan maddeyi okuyayım. Siz de şeyin zeminini açıklarsınız. Şimdi Ases Paşı Yeniçeri Ağ bölüklerinden birini teşkil eden askerlerin amiri. Ases Paşı ve Aseslerin dış görevlerinin en önemlisi nöbetleşi olarak çarşı ve pazarlarda, mahallelerde bilhassa şüpheli yerlerde geceleri dolaşmaktır. Yani gece bekçisi gibi. Bu sırada görevli Asesler zanlıları yakalar, suçu sabit olanları ya Yeniçerilerin kulluklarına yani karakollara dayakla cezalandırır veya ilgili makamlara gönderirler. Aseslerin tutma, kapma, vurma, asma, basma ve kaydı bend gibi ihtisas erbabı vardır. Köprülü Mehmet Paşa'nın saadetli zamanında Ases Paşa olan Zülfikar Ağa'nın 4000'den fazla suçluyu kendi eliyle öldürdüğü nakletmektedir. Gündüz zabıtası subaşıya aitse de daha sonra bu iki görevlinin işbirliği yaptığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla devletin müsaadesiyle basma, kapma, kesme, asma bunların ifadesiyle ve pratikte de gördüğünüz gibi bu 4000 kişiye mal olmuş. Bunlar evraklara yansıyanlar, Allah bilir bir de yansımayanlar vardır.
Bak şimdi ben size bir şey daha söyleyeyim. Şimdi ben bu mahkemeyi, Osmanlı mahkeme arşivini 20 sene kadar idare ettiğim için Avrupa'dan, Amerika'dan çok sayıda araştırmacıya da yardımcı olmuştuk. Amerikalılar Osmanlı'yı taklit etmeye çalışmışlardır bütün gayretleriyle. Şimdi biz haberlerde duyarsınız. Amerikan polisi adamı vurup öldürüyor. Şimdi dışarıda dünyaya karşı laf söyleyemedikleri için o polisleri sorguya çekiyorlar. Yoksa o Osmanlı'dan alınmadır. Osmanlı'dan alınma bir uygulamadır. Osmanlı'ya şey yapar, uyarlar. Dolayısıyla padişahların bir işaretiyle adam öldürülür.
Hocam siz anlatmıştınız ya, bu faiz uygulaması ortaya çıkınca bir tane İslam alimi bu yapmayın, bu yaptığınız faizdir denilince Bilgevi galiba ona şey cevap gidiyor, bir daha konuşursan kafanı keseriz diye.
Tabii Bilgevi zaten bu İstanbul'da bir medresede hocalık yapıyor. Ebu Suud da işte öyle bir sistem ortaya çıkarıyor ki yani Kur'an'a %100 aykırı, Hanefi mezhebine %100 aykırı o konu bir şeyde vardır. Yani uydurmuşlar işte. Bugün de Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitleri diyor. Yatsı namazıyla sabah namazını tamamen çığırından çıkardı. Ne kadar uğraşıyorsa bakın Kur'an'a aykırı, hadislere aykırı, astronomiye aykırı, her şeye aykırı, mezheplere de aykırı. Ama arkasında devlet var. Ne kadar bağırsak bağıralım kimseye sesimizi duyuramıyoruz. Bir de ben Müslümanım diye yani İslam devleti diye bugün Türkiye dünyaya karşı şey övünüyor. Duyuramıyor aynı şey. Osmanlı da aynı. Ne farkı var ki yani?
Bilgiye demek ki bu yüzden şey yaptılar hocam.
Değişen bir şey yok. Tek adam eğer şeyi gücü hakim kılmak istiyorsa ben varım ne dersem o olur. Ama Allah'ın emri hakim derse tamam Allah ne diyorsa o der. İşte Allah ne diyorsa o derseniz Allah size güç ve kuvvet verir. Aksi takdirde belli bir şekilde yükselirsiniz sonra küt diye düşersiniz aşağıya doğru. Evet şimdi neden bahsediyorduk az önce?
Bilgivi'ye gönderilmesi.
Bilgivi padişaha şeye karşı çıkıyor. Evet. Şeyhülislam'a karşı çıkıyor. Hemen bu görevden alınıyor ve Birgi'ye gönderiliyor. Şeyin Manisa mı? Manisa'nın şey miydi? Neyse. O şeydir yani şey de Ege bölgesinde bir kazadır. Orada da konuşmalarına devam ediyor. Buradan bir mektup yazılıyor. Eğer konuşmalara devam edersen kelleni uçururuz. Ama o hiç dinlemiyor, devam ediyor. Hakikaten çok da güzel bir şeyi vardır. Onun etkisi olmuştur o zaman. Yani Allah-u Teala kendi kitabını tebliğ eden, kendi yolunda olanları mutlaka korur. Evet, peki. Şimdi sonuca gelelim.
Ödemiş yakınlarında bir yer hocam.
Ödemiş. Yani şu anda kaza değil miymiş bir yer?
İlçenin bir şeyi, semti gibi bir şey.
İlçenin yani, bir semti mi?
Ha, Ödemiş ilçesine bağlı mı?
Tamam, Ödemiş ilçesine bağlı bir semtmiş. Ben yani bir kaza olarak biliyordum da. Evet, mesela Balıkesir'e bağlıydı eskiden de bilmiyorum. Balıkesir'in Türkçe karşılığı nedir biliyor musun? Bal kalp demektir. Yok, bal kalp demektir. Farsça'da Balıkesir ne demek?
Balı çok.
Kalbim kırık. Onu işte şeye mal ederler yani. Bir gibiye.
Kalbimi kırdın.
Benim kalbimi kırdınız. Sonradan işte demek neyse artık bilmiyorum. İşin hata olabilir bunlarda. Peki sonuca gelelim.
Yani şeyi de belki söylemek lazım eksik kalmasın diye. Bu bizim camiada böyleyken Hristiyan camiasında da farklı bir şey değil yani.
Tabii Hristiyanlarda da farklı değil.
Mesela Paulus tabii diyor ki herkes emri altında bulunduğu hükümetlere boyun eğsin.
Paulus onu söylüyor.
Bu lafı söylerken o emrine itaat edin dediği hükümet İsa Aleyhisselam'a Meryem validemizin yapmadığını bırakmayan hükümet ve bu mektupla Hristiyanlar da hala kutsal kabul eder. Çok enteresan bir şey hocam.
Evet.
Hani Hazreti İsa bu Paulus'un itaat edin dediği hükümet kendi inananlarına, kendi yanmasına kan kusturan hükümet.
Bir de sonuç olarak şu var. Bakın dikkat edin. Allah'ın ayetlerine uymak farz. Muhammed Aleyhisselam da olsa ona aykırı asla hareket edemez. İşte Zeyd ona aykırı Allah'ın kendine verdiği hakkı, eşini boşama hakkını, Muhammed Aleyhisselam'ın engelleme hakkına sahip olmadığını bildiği için eşini boşamıştır. Allah'ın emrine uymuştur. Asla da suçlanmamıştır.
İsmi de geçen tek sahabi olmuştur.
Yani Mekke'de, şey Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek sahabi de odur. Başka yok. İkinci kişi yok.
İlginç bir şey.
Evet. Şimdi ona itaat ettiğiniz zaman bu Allah'a itaat ne demek oluyor? Fıtrat, Allah dinini fıtrat olarak şey yaptığı için fıtrat kanunları, yani evrensel kanunlara itaat. Ki bugün hukuktaki bunun adı tabi hukuktur. Yani tabi hukuk demek ki dünyaya hakim olması gereken odur. İşte bugün demokrasi var. Efendim işte
şahsi manevi, tüzel kişilik aynı şeyler geçerli.
Tüzel kişilik, şahsi manevi aynı. Hı, bu tüzel kişilik dediğiniz Katolik Kilisesi'nin bir yansımasından ibarettir. Bugün ülkelerde işte demokrasi ben talebelere hep şunu söylerdim talebeyken ben demokrat bir adamım ben ne dersem o olur. Öyledir. Kanun çıkarırlar akşam sabahleyin bakarsın ki kanun değiştirmişler. Ne olacak? Her şey kendi ellerinde. Hadi bakalım bir adam gidiyor kapalı kapıların ardından bir oy veriyor. Kim desteklediği belli değil. Bu Şener Şen'in bir filmi vardı. Seçim oluyor. Herkes gelip diyor ki ben bir tane oy çıkıyor kendisine. Herkes geliyor ben sana oy verdim. Ben kime verdim diyor. Şimdi dolayısıyla yani bugün yani çeşitli oyunlarla demokrasi şu bu falan aslında şey yok. Hürriyet meselesi yok. Birazcık var yani şeyler Osmanlı'yla kıyasladığın zaman tabii birazcık var o ayrı. En azından az önce Fehmi'nin okuduğu gibi uygulamalar yok. Şimdi ama tüm insanlığa şunu öğretmemiz lazım. Dünyaya tabii hukuk hakim olmak zorundadır. O da Kur'an-ı Kerim'in hukukudur. Allah-u Teala kendinden başkasına asla itaat etmeyen, kendine kayıtsız şartsız boyun eğen ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de örnek alan samimi kullarından olmayı cümlemize nasip eylesin. Allah-u Teala hepinizden razı olsun.